Ayrım 26, Shogun, James Clavell, sayfa 347. Blackthorn yanında muhafızıyla merdivenleri ikişer ikişer atlayarak çıktı. Kulenin merdivenlerindeydiler ve ağırlık yapan kılıçları da teslim ettiği için memnundu. Bunları avludaki ilk muhafızlara vermişti. Kendisini nezaketle fakat tepeden tırnağa kadar aramışlardı. Meşaleler merdivenleri ve sahanlıkları aydınlatıyordu. İngiliz sonunda 6. kata gelerek durdu. Bu kat da diğerleri gibi çok iyi korunuyordu. Yanındaki samuray dipteki demirli kapının önünde toplanmış muhafızlara yaklaşarak selam verdi. Onlar da saygıyla eğildiler ve Blackthorn'a beklemesini söylediler. Geride kalmış olan Mariko da o sırada sahanlıkta belirdi ve son basamakları çıktı. Biraz soluk soluğa gibiydi. Ama onda erkeğin o ana dek görmemiş olduğu acayip bir huzur ve kayıtsızlık vardı. Erasmus'u gördüğü andan beri İngiliz'in içi büyük bir sevinçle dolmuştu. Gemisini öyle temiz, bakımlı ve hazır bulacağını ummamıştı. Yedo'ya gelirken ipek yelken yaptırması gerektiğini düşünmüştü. Mariko ona Japonya'da branda bezi olmadığını söylemişti. O yelkenleri yatırıp gerekli diğer ihtiyaçları tamamlar tamamlamaz Nagasaki'ye gidecekti. Blackthorn'u Toranaga'nın yanına soktular. Lord Toranaga kare biçimi odanın karşı tarafında kat kat yayılmış olan hasırların üstünde oturuyordu. Tek başınaydı. Blackthorn avuçlarını yere dayayarak diz çöktü. Konbanwa Toranaga-sama, ikaga desuka? Toranaga daha zayıflamış ve yorulmuşa benziyordu. Blackthorn onun karması Erasmus'a ilişmeyecek diye düşündü. Tam tersine gemim onu kurtaracak. Blackthorn kitabı alır almaz çalışmaya başlamış ve Mariko da yol boyunca ona yardım etmişti. Artık basit sözleri düzgün bir Japonca ile söylemesini öğrenmişti. Toranaga bu başarısından dolayı onu tebrik ederek bazı sorular sordu. İngiliz bütün bunları rahatlıkla yanıtladı. Ancak bir ara Toranaga daha hızlı konuşmaya başladığı için söylediklerini anlayamadı. ''Özür dilerim, anlayamadım Toranaga-sama. Mariko-san, sonkei su beki umi ne demektir?''
''Sefere çıkmaya hazır anlamına gelir Anjin-san.''
''Ah, domo.'' Toranaga ona geminin sağlam olup olmadığını ve ne zaman yola çıkabileceğini soruyordu.
''Yarım gün içinde gemiyi kontrol edebilirim lordum.''
Toranaga bir an düşündü.
''Yarın öğleden sonra keçi saatinde gel beni gör. O zaman adamlarını da görebilirsin.''
''Efendim?''
''Sana yarın mürettebatını göreceğini söyledim. 200 samuray var.''
''Ah çok teşekkür ederim.''
''İyi geceler Anjin-san.''
''Bağışlayın lordum, sizden saygıyla 3 şey isteyebilir miyim?''
''Ne?''
''Birincisi adamlarımı şimdi görebilir miyim? Böylece vakit kaybetmem. Lütfen.''
Toranaga kabul ederek samuraylardan birine Blackthorn'u götürmesi için kısa bir buyruk verdi.
''Yanına 10 muhafız al, Anjin-san'ı oraya götür ve sonra şatoya getir.''
İngiliz'e baktı. ''Başka Anjin-san?''
''Acaba sizinle yalnız konuşabilir miyim? Lütfen kabalığımı bağışlayın.''
Toranaga kadına dönerek onun ne istediğini sordu. Blackthorn heyecanını gizlemeye çalışıyordu. Mariko'nun gizli bir şey konuşmak istediğini ve bunu da kendisine açmadığını söyledi.
Toranaga pekala Anjin-san diye mırıldandı. Lütfen dışarıda bekle Mariko-san.
Kadın selam verip ayrılınca kaşlarını çattı.
Evet.
Lord Harima'nın düşmanınız olmasına üzüldüm efendim.
Toranaga şaşırdı. Çünkü Lord Harima'nın Ishido'yu desteklediğini ancak Yedo'ya gelince duymuştu.
Bunu nereden haber aldın?
Gyoka-san Mishima'da duymuş. Bize de Hakone'de söyledi.
Toranaga casus olarak Gyoka'dan yararlanabileceğini düşünüyordu.
''Pekala devam et. Lord Harima'ya ne olmuş?''
''Lordum biliyorsunuz gemimle o kara gemiyi çabucak ele geçirebilirim. Papazlar paraları gidince çok kızacaklardır. Gelecek yılda kara gemi gelemez. Böylece papazların gözünü korkutmuş oluruz. Hem Lord Onoshi, Lord Kihama ve Lord Harima'yı ele geçirirsiniz.''
Toranaga bir an düşündü.
''Rahipler Hristiyan daimyolara emir verme güçleri olmadığını söylüyorlar.''
''Bu doğru değil. Para rahipleri çok etkiliyor. Bu yıl ve gelecek yıl kara gemi olmazsa onlar mahvolurlar. Bu arada siz kızıl gökyüzünü uygularken ben Nagasaki'ye saldırırım. Kyushu ve Honshu arasındaki yolları top ateşine tutarım. Belki bu tehdit düşmanın dost olmasını sağlar.''
''Hayır, rahipler ticareti keserler. Ben rahiplerle Nagasaki ile veya kimseyle savaşta değilim. Kızıl gökyüzü planı da uygulanmayacak.'' Hay, Blackthorne Japon'un bu taktiği iyice anladığını biliyordu. Gerekirse savaşta kendisinden ve gemisinden yararlanırdı. Sadece sabırlı olması gerekiyordu.
Anjinsan, bunu neden Mariko-san'ın önünde söylemedin? Onun durumu rahiplere açacağını mı düşündün?
Hayır lordum, sadece savaş kadın işi değildir. Sonuncu dileğim Toranaga-sama, törelere göre bazen hatamotolar dilekte bulunabilirlermiş.
Beni bağışlayın efendim, acaba bir şey isteyebilir miyim?
Toranaga'nın yelpazesi durdu, dileğin ne?
Siz isterseniz boşanmak kolaymış. Todo Mariko-sama'yı eş olarak istiyorum.
Toranaga apışıp kaldı ve Blackthorn'da fazla ileri gittiğinden korktu. Lütfen kabalığımı bağışlayın.
Toranaga kendisini çabucak topladı. Mariko-san bunu kabul ediyor mu?
Hayır Toranaga-sama, bu benim sırrım, bunu kimseye söylemedim. Sadece Lord Toranaga'ya sordum, çok gizli. Mariko-san bilmiyor, sizi kızdırmışsa beni bağışlayın.
Bir yabancının böyle bir istekte bulunması küstahlıktır, duyulmamış bir iş. Ama sen Hatamoto olduğun için bunu düşünmek zorundayım. Fakat bir daha bu işin sözünü etmeyeceksin, bunu yasaklıyorum. Ne kendisine ne kocasına söyleyeceksin, anladın mı?
Blackthorn iyice sersemlemişti.
Affedersiniz?
Çok kötü bir dilek ve düşünce Anjinsan, anladın mı?
Evet lordum, çok.
Fakat Anjinsan Hatamoto, onun için kızmıyorum. Bunu düşüneceğim, anladın mı?
Evet, teşekkür ederim. Lütfen kötü Japoncamı affedin.
Anjinsan, ne Buntaro-sana ne de Mariko-sana boşanmadan söz etmeyeceksin, anladın mı?
Evet lordum, anlıyorum. Sadece sırrı size açtım. Teşekkür ederim. Kabalığımı bağışlayın lütfen. Sabrınız için de teşekkür ederim.
Blackthorn tam bir samuray gibi eğilip selam vererek dışarıya çıktı. Koridordakiler merakla onu süzmekteydiler. Adam Mariko-san'ın kendisini beklediğini gördü. Çok sevinçliydi ve başarısını onunla paylaşmayı istiyordu. Ama orası kalabalıktı. Zaten kendisini personelinin kaldığı yere götürecek olan samuray da oradaydı. İngiliz kadınla biraz konuşup ertesi günü görüşeceklerini söyleyerek muhafızının ardından gitti.
43. Samuray ileriyi gösterdi. Barbarlar burada oturuyorlar Anjinsan.
Blackthorn karanlıkta gözlerini kısarak baktı.
''Nerede? Şu evde mi? Orada mı?''
''Evet orası, gördünüz mü?''
Önlerinde yine bir mezbelelik uzanıyordu. Bunun arkası da bataklıktı galiba. 100 metre kadar ileride bu mezbeleliğin içinde büyük bir ev vardı. Nehrin güneydoğusuna gelmişlerdi. Yol çamur içindeydi ve her taraf leş gibi kokuyordu. Bataklık, çürümüş deniz yosunu, pislik kokusuna, bildiği fakat o anda çıkaramadığı başka bir koku daha karışmaktaydı. Yanağına konan bir böceği daha öldürerek tıpkı cezir zamanı Billingsgate gibi kokuyor diye mırıldandı. Vücudu terden yapış yapış olmuştu. Sonra kulağına hafif bir şarkı geldi. Biri Hollanda dilinde bir gemici şarkısı söylüyordu.
Acaba Wink mi?
O anda her şeyi unutarak heyecanla sese doğru gitti. Hamallar ellerindeki meşalelerle onun yolunu aydınlatıyor, samuraylar arkadan geliyorlardı. Yaklaşınca tek kat binanın yarı Japon, yarı Avrupa stilinde olduğunu gördü. Ev yüksekçe bir zemine yapılmıştı ve çevresinde yüksek bir bambu duvar vardı. Ama bahçe duvarında kapı yoktu, sadece bir delik gördü Blackthorn. Pencereleri Hollanda stili panjurlar kapatmıştı, yer yer arasından ışık sızıyordu. Şarkı sesleri ve bağırışmalar arttı. Ama Blackthorn henüz arkadaşlarının sesini alamamıştı. Bahçedeki taşlara basarak verandaya yaklaştı. Kapının yanına kısa bir direk takılmış ve orada yapıldığı belli olan bir Hollanda bayrağı asılmıştı. Adam buna bakarken heyecanlandığını hissetti. Ön kapı birden açıldı, bir ışık verandayı aydınlattı. Bacchus van Neck sarhoş sarhoş sendeleyerek dışarıya çıktı. Gözleri yarı kapalı, pantolonunun önünü açarak işedi.
Blackthorn Hollanda dilinde seslendi. ''Neden bir kova kullanmıyorsun?''
Ha?
Van Neck şaşkın şaşkın karanlıklara ve karşısında samuraylarla duran Blackthorn'a baktı.
Aman tanrım, samuraylar!
Kendisini güçlükle toplayarak eğildi.
Gomen Nasai, samuray sama, ey maymun samalar!
Doğrulup zorlukla gülümsedi.
Sandığımdan daha da sarhoşum anlaşılan. Bu orospu çocuğunun Hollanda dilinde konuştuğunu sandım.
Dönüp kasıklarını kaşıyarak kapıya gitti.
İnsanın kendi yuvasını kirletmemesi gerektiğini bilmiyor musun, Bacchus?
Ne? Van Neck telaşla dönerek karanlıklara baktı. Boğulur gibi kılavuz diyebildi. Sen misin kılavuz? İyi göremiyorum. Tanrı aşkına sen misin?
Blackthorn güldü. Eski arkadaşı öyle şaşkındı ki. Evet benim.
Sonra hor-gürlerini zorlukla gizleyen samuraylara döndü. Lütfen beni bekleyin.
Hay Anjinsan.
Blackthorn ilerleyince odadan sızan ışıkta bahçenin çöp içinde olduğunu gördü. Tiksinerek tahta ayakkabılarını çıkarıp basamakları çıktı.
Merhaba Bacchus, Hollanda'dan ayrıldığımız zamandan daha şişmansın Neh.
Sevgiyle hanımın omzuna vurdu.
Aman tanrım gerçekten sensin, biz uzun süre önce öldüğüne karar vermiştik.
Rüya görmediğinden emin olmak için uzanarak Blackthorn'a dokundu. Van Neck'in yanaklarından yaşlar süzülüyordu.
Ah kılavuz, sarhoşluktan hayal gördüğümü sandım.
Sevincinden ayılmış gibiydi. Önden giderek kapıyı itti. Sonra o gürültüde çarparak kapattı.
Çocuklar bakın Noel Baba bize ne getirmiş.
İçeridekiler birden sustular. Blackthorn'un gözleri bir an sonra ışığa alıştı. İçerinin pis havasında boğulacak gibiydi. Hepsinin kendisine hayretle baktıklarını gördü. Sonra o büyülü an geçti. Hepsi gelip Blackthorn'un elini sıktılar, sırtını yumrukladılar.
''Kılavuz nereden geldin? Bir içki iç.
Aman buna olanak var mı?
Hey ayı herif, o iskemleden kalk da kılavuz sağma otursun. Çabuk içki verin.''
Wink haykırdı.
Teker teker konuşun çocuklar. İskemliyi kılavuza verin. Bir de içki. Evet ben de kendisini samuray sandım.
Biri Blackthorn'un eline tahta bir kupa tutuşturdu. Adam sallanan iskemliğe oturunca sorular tekrar başladı. Blackthorn etrafına bakındı. Mum ve lambalar birkaç kaba iskemle ve masayı aydınlatıyordu. Kocaman bir sake fıçısı pis yerde duruyordu. Masanın biri kirli tabak doluydu. Yarı kızartılmış bir et parçasına sinekler konup konup kalkıyordu. Üstü başı perişan altı kadın duvarın önünde sıralanmış kendisine selam veriyorlardı.
Aşçı Song, topçu Johan Wink, dilsiz Salomon, genç Cook, yelkenci Jinsel, baş tüccar ve katip Bacchus Van Neck ve diğer tüccar Jan Roper oradaydı.
Blackthorn süvari nerede diye sordu.
Öldü kılavuz, o çukurdan çıkamadı. Kaptanı Hristiyanlara özgü şekilde gömecektik ama bırakmadılar. Cesedini yaktılar.
Bir sessizlik oldu. Van Neck, içkine dokunmadın kılavuz dedi. Blackthorn kupayı dudaklarına götürerek içkiyi tattı. Kupa pisti ve az kalsın öğürüyordu. Sert alkol boğazını kavurdu. Yıkanmamış vücutların ve giyim eşyalarının pis kokusuna dayanılacak gibi değildi.
Van Neck, içki nasıl kılavuz diye sordu.
İyi iyi.
İçkiyi ben yapıyorum kılavuz.
Van Neck pek gururluydu ve diğerleri de gülümsüyorlardı.
Fıçıyla yapıyorum. Pirinç, meyve ve su. Bir hafta dayanıyor bir fıçı.
Şişman adam memnun memnun gülerek kaşındı.
Aslında bir yıl bekletsek daha güzel olacak ama biz çabuk içiyoruz.
Blackthorn onun seyrek saçlarındaki bitleri gördü.
Wink haykırdı.
Seni kapıda görünce o maymunlardan biri sandım.
Diğerleri bağırışırken Van Neck konuştu.
Öyle bu Allah'ın belası kimonolar. Bir kadına dönmüşsün kılavuz ya da yarı erkeğe. Onların çoğu eşcinsel. Biri Cook'un peşindeydi. Sana doğru dürüst kılık gerek kılavuz. Yedo'ya Erasmus'la geldik. Senin sandığını da karaya çıkardık. Bir şey demediler. Bütün giyim eşyaların bunun içinde.
Jan Roper pis pis sırıttı.
Kılıçlar ve kimonolar tıpkı bir dinsize dönmüşsün. Belki de artık o dinsizler gibi yaşamaktan hoşlanıyorsun kılavuz.
Blackthorn rahatsız olmuştu. Onların giysileri bizimkilerden daha serin ve rahat. Başka kılığım yoktu ve bunları giymeye alıştım.
Onlar gerçek kılıç mı?
Evet tabii, neden sordun?
Jan Roper'in kaşları çatıldı.
Silah taşımamıza izin vermiyorlar. Neden sana izin verdiler? Tıpkı dinsiz bir samuray gibi.
Blackthorn zorlukla güldü.
Eskisi gibi insanı kınıyorsun. Neyse kılıçları sonra anlatırım. Bir ay içinde denize açılacağız.
Wink heyecanla aman diye bağırdı. Sahi mi kılavuz?
Evet.
Blackthorn alınlarını yere dayamış hareketsiz duran kadınları işaret etti.
Kim bunlar?
Song güldü.
Bizim orospular. Bize çok ucuza geliyorlar. Yandaki ev bunlarla dolu. Hem köyde daha pek çok kadın var.
Cook atıldı. Koca papalı Mary dene kılavuz. O tam sana göre.
Fakat Jan Roper'in sesi onu bastırdı.
Kılavuz bizim kadınlardan birini istemiyor. Onun kendi metresleri var. Öyle değil mi kılavuz?
Adamların gözleri parladı. Doğru mu kılavuz? Bize onları anlatsana.
Blackthorn eliyle kadınları işaret etti.
Önce gizli konuşmalıyız. Bizi ne kadar az kimse duyarsa o denli iyi.
Wing kadınlara işaret etti. Defolun, hay!
Kadınlar eğilip özürler dileyerek çıktılar. Önce gemiyi görünce gözlerime inanamadığımı söylemeliyim. Yaptığınız işten dolayı size teşekkür etmem gerek.
Adamlar mahcup mahcup birbirine baktılar. Fanneck sıkıla sıkıla konuştu.
Bunu biz yapmadık kılavuz. Kral Toranaga'nın adamları yaptı. Wing onlara neler gerektiğini gösterdi ve o adamlar çalıştılar.
Fakat onlarla konuşabildiniz.
Samuraylardan biri Portekizce biliyordu. Sato Sama adındaki o samuray bizimle ilgileniyor. Wing de 10 günde bir gemiye gitti. Bizler Erasmus'a ayak bile basmadık.
Blackthorn Wing'e döndü. Devam Johan.
Sato Sama bana gemiye ne olduğunu sordu. Ona onarılması, tekneye raspa yapılması gerektiğini anlattım. Onlar da gemiyi onarıp iyice temizlediler. Samurayların emrinde yüzlerce adam durmadan çalıştı. Onlar gibi çalışan kimseleri görmemişsindir kılavuz. Gerçekten buradan gidebileceğimizden emin misin?
Yelkenler nasıl?
İpekten bir takım yelken yaptılar. Brandadan daha da sağlam. Bir takım da yedeğimiz var. Bizim yelkenleri çıkarıp eşlerini yapmaya çalıştılar. Toplar harika durumda. Barut ve güllemiz bol. Gerekirse bu gece Cezir'le yola çıkabiliriz bile.
Fanneck atıldı.
Planın nedir kılavuz? Ne zaman gideceğiz?
Bir ay içinde. Neyse bunu sonra anlatacağım. Muhafızlarınız var mı? İstediğiniz zaman serbestçe dolaşabiliyor musunuz?
Wing hemen sadece köyde dolaşabiliyoruz diye cevap verdi. Yarım mil güneybatımızda bir köprü var. Onu geçmemize izin yok. Orası dışında istediğimiz gibi dolaşıyoruz. Fakat engelleri aşmamız yasak. Köyün etrafı bunlarla çevrili. Her 10 günde bir samuray gelerek bize bakıyor. Biz dışarıya sıralanıyoruz. Onlar da bizi sayıyorlar. Sonra bize çuvallarla pirinç ve bakır para veriyorlar. Pirinci verip yerine et filan alıyoruz. Burada her şey var ve kadınlar da her dediğimizi yapıyorlar. Ama başlangıçta böyle değildi. Önce bizi tarlanın ortasında kağıttan bir eve yerleştirdiler. Ne içki ne de yemek vardı. Bir gece birimiz kandili devirdi ve kıyamet koptu. Onların bağırmalarını duyacaktın. Ellerinde kovalarla çıka geldiler. Bizlere çok kızmışlardı. Ne kadar bağırdılar bilsen. Sadece bir duvar yandı. Ama belki 100 tanesi hamam böceği gibi eve doluştu. Ertesi günü bizi rıhtım civarında başka bir eve götürdüler. Orası da berbattı. İçimizden sadece Johan'ın dolaşmasına izin vardı. Kendisi birkaç hafta sonra burayı buldu. Bunu sen anlatsan daha iyi olur Johan.
Wing gururla konuştu.
Bakus'un anlattığı gibi oldu kılavuz. Sato Sama'ya buraya taşınıp taşınamayacağımızı sordum. Evet dedi. Genellikle küçük kayığa binip bu civarda balık avlanmama izin veriyorlardı. Burnumun sayesinde burayı buldum. Kan kokusunu aldım.
Blackthorn mezbaha diye mırıldandı. Mezbaha ve deri tabaklama yeri. Birden rengi sarararak sustu.
Ne var ne oldu?
Burası bir Eta köyü.
Fanneck Etaların nesi var diye sordu.
Anlayamadım bunu. Adamlardan birini görseydim kısa saçlarından anlardım. Neyse hikayene devam et Wing.
Yan Roper atıldı.
Bir dakika Wing, ne var kılavuz? Etalardan neden hoşlanmıyorsun?
Sadece Japonlar onlar konusunda bazı olumsuz düşüncelere sahip. Sakin davranmaya çalıştı. Eta deri tabaklar, yaşlanmış at ve öküzleri öldürür. Cesetlerle ilgilenir.
Bunun ne sakıncası var kılavuz? Sen de belki bir düzine gemiciyi kefene sarıp denize atarak gömdün. Hepimiz bunu yaptık değil mi? Daima kendi hayvanlarımızı da kendimiz keseriz. Bizim cinsel de bu işi yapardı. Bunda ne kötülük var?
Hiç. Blackthorn adamlarının haklı olduğunu biliyor fakat yine de tiksiniyordu. Wing homurdandı.
Etalar burada gördüğümüz en iyi dinsizler. Burada olduğumuz için talihliyiz kılavuz. Bol bol taze et buluyoruz. Hem bizi rahatsız da etmiyorlar.
Kılavuz öbür alçakların yanında kaldığı için bizim ne kadar rahat olduğumuzu bilmiyor.
Blackthorn şatoya döner dönmez yattığı yere gidecek yerde samuraya banyoya girmek istiyorum dedi.
Ah anlıyorum, çok düşüncelisiniz. Hamam şu tarafta. Anjinsan, gece çok sıcak değil mi? Pisleri görmeye gittiğinizi duydum. Evde kalan diğer konuklar böyle düşünceli davrandığınız için size teşekkür edeceklerdir. Ben de onlar adına size teşekkür ederim.
Blackthorn pisler sözüyle adamlarımı kastediyor diye düşündü. Neyse banyoda yıkanıp masajla yaptırdıktan sonra rahatladı. Sonra tertemiz bir kimono giydirdiler ve banyonun yanındaki odaya aldılar. Blackthorn derin derin içini çekerek uzandı. Gelen çayı içerek hizmetçiye o gece orada kalacağını ve kendi yerine dönmeyeceğini söyledi.
Sonra düşünmeye başladı. Sabırlı olmalı, bu olayın uyumunu bozmasına izin vermemelisin. O budalalar bir şey bilmiyorlar. Bir zamanlar sen de öyleydin. Ziyanı yok, onlara öğretebilirsin. Şu anda yorgunsun. Fakat onlar aslında cahil budalalar mı, yoksa sen kendini mi kandırıyorsun?
44. Toranaga gemi hazır demek diye sordu. Hata yapmıyorsun ya Anjinsan.
Hayır efendim, gemi kusursuz. Gemi için daha kaç adama ihtiyacım var?
Toranaga Mariko'ya döndü. Lütfen sor, gemiyi idare etmek için kaç kişi istiyor?
Anjinsan geminin en az 30 denizci ve 20 topçuyla yola çıkabileceğini söylüyor. Geminin asıl personeli aşçı ve tüccarlar dahil 107 kişiymiş. Bu sularda yol almak ve savaşmak için 200 samurayın yeterli olacağını söylüyor.
Gereken öbür adamları Nagasaki'den alabileceğinden emin mi?
Evet lordum.
Toranaga yüzünü buruşturdu. Paralı askerlere asla güvenemem.
Ayağa kalkarak sıkıntılı sıkıntılı pencereden baktı. Yağmurdan kent gözükmüyordu.
Aylarca yağsın diye düşündü. Tanrılar yeni yıla kadar yağmurun devam etmesini sağlayın. Buntaro kardeşimi ne zaman görecek acaba?
Kadına döndü.
Anjin sana söyle, adamları yarın vereceğim. Bugün hava berbat, ıslanmanın hiç anlamı yok. Ona şatoda beklemesini söyle. Hazır olduğum zaman kendisini çağırtacağım. Hem seni beklemesine de gerek yok Mariko-san. Güle güle Anjin-san.
Mariko denileni yaptı. Toranaga dönmüş yine kente ve sağanağa bakıyordu. Kapı Anjin-san'ın arkasından kapanınca Toranaga, ''Neden kavga ettiniz?'' diye sordu.
''Efendim?''
Toranaga kadının sesinin hafifçe titrediğini fark etmişti.
''Buntaro-san'la kavga ettiğinizi biliyorum tabii.''
''Beni bağışlayın efendim. Bu bütün kavgalar gibi başladı. Erkekler ve eşleri arasında böyle kavgalar olur lordum. Fakat bu arada ben hainlik ederek kocamın damarına bastım. Suç bendeydi. Böyle zamanlarda insan olmayacak şeyler söylüyor. Beni bağışlayın.''
''Haydi konuş. Nasıl olmayacak şeyler?''
Mariko bir köşeye kısılmış ceylandan farksızdı, yüzü bembeyaz kesilmişti. Evlerinde bağırdıkları sözleri casusların Toranaga'ya yetiştirdiklerini anlamıştı. Aklında kalan her şeyi olduğu gibi anlattı. Sonra kocam iddetli olduğu için öyle konuştu diye ekledi. Onun sadık olduğunu biliyorum. Cezalandırılacak biri varsa o da benim efendim. Çünkü onun çıldırmasına neden oldum.
Demek oğlum adına yerimden ayrılmamı istiyor.
Suç bende efendim. İzin verirseniz hemen Osaka'ya hareket edeyim.
Ben söylediğim zaman gideceksin. Hem bu hainliği ortaya çıkarmadıkça kimse bir yere ayrılamaz.
Kadın adamın sert haline bakarak yine eğildi.
Evet efendim, beni bağışlayın, suç bende.
Toranaga küçük çıngırağı çaldı. Kapı açılarak Naga eşikte belirdi.
Evet efendim. Lord Sudara ile Lady Genjiko'nun hemen buraya gelmelerini emret.
Baş üstüne efendim. Naga gitmek için döndü.
Dur, sonra savaş divanımı topla. Yabu ve bütün yüksek rütbeli subaylarım gelmeli. Hepsi gece yarısı burada olacaklar. Hem bu katı da boşalt. Bütün muhafızlar da gitsin. Sudara'yı al gel.
Peki efendim. Rengi uçan Naga çıkarak kapıyı kapattı. Kısa süre sonra dışarıdan ayak sesleri yankılandı. Toranaga gidip kapıyı açtı. Dışarısı bomboştu. Hemen kapıyı çarparak kapatıp kilitledi. Sonra beklemeye başladı.
Mariko bütün cesaretini topladı. Lordum, ben bir Hatamoto'yum. Şimdiye kadar sizden bir dilekte bulunmadım. Bir Hatamoto olarak...
Toranaga söylendi. Hatamoto olarak bir şey dilemeni istemiyorum.
O halde bir ömür boyu dileği.
Ben bunu verecek bir eş değilim.
Bazen bir uyruk da lordundan.
Evet bazen ama şimdi değil. Dilek istek gibi konularda dileni tut.
Ömür boyu dileğini bir kadın eşinden, bir erkek evlat babasından ve bazen de bir erkek karısından isterdi. Bu istek yerine getirilir ve o kimse ömrü boyunca başka dilekte bulunamazdı. Töreler gereğince bu istek konusunda ne bir soru sorulur ne de bir daha bundan söz edilirdi. Kapıya hafifçe vurulunca Toranaga aç dedi.
Mariko söyleneni yaptı ve Sudara peşinde Lady Genjiko ve Naga ile içeri girdi. Naga-san, bir kat aşağıya in ve emrim olmadıkça kimseyi yukarıya yollama.
Naga dışarıya çıktı.
Mariko-san, kapıyı kapat ve şuraya otur.
Toranaga biraz önünde ve diğerlerinin karşısında bir yeri işaret etti.
İkinizi de buraya çok önemli ve gizli aile meselelerini konuşmak için çağırdım.
Sudara'nın gözleri Mariko'ya gidince babası homurdandı.
Kendisi bana gerektiği için burada.
Sudara babasının hepsine kaba davranmasından utanarak mırıldandı.
Baba, sizi neden gücendirdiğimi sorabilir miyim?
Gücenmem için bir neden var mı?
Hayır efendim, ancak sizi korumaya çalışmamı ve bu dünyadan ayrılmanızı engellemeye çabalamamı sıkıcı buluyorsanız o başka.
Ya hainliğe ne diyelim, klanda benim yerimi almaya hazırlanıyormuşsun.
Sudara'nın da Lady Genji'nin da rengi soldu.
Bunu ne düşündüm ne de yapmaya kalktım. Ailemizden hiç kimse de benim yanımda böyle bir konuda söz etme cesaretini gösteremez.
Lady Genjiko da aynı kesinlikle ekledi.
Bu doğru lordumuz.
Sudara çekik gözlü, ince dudaklı, hiç gülümsemeyen soğuk, gururlu bir adamdı. 24 yaşında olmakla birlikte iyi bir generaldi ve Toranaga'nın hayatta kalan 5 oğlunun ikincisiydi. Kısa boylu bir kadın olan Genjiko kocasından 3 yaş büyüktü ve 4 çocuk doğurduğu için iyice şişmanlamıştı. Fakat ablası Ochiba gibi gururlu ve ailesine düşkündü. Tıpkı babaları Goroda gibi o da aslında son derece acımasızdı.
Kocamı kim suçluyorsa o bir yalancıdır.
Toranaga, Mariko-san dedi, kocanın sözlerini tekrarla.
Lordum Buntaro efendimizin yerini oğlu Lord Sudara'ya bırakmasının uygun olacağını söyledi.
Sudara atıldı. Hiçbir zaman böyle bir şeyi düşünmedim baba. Biz sana sadığız ve... Buntaro başkalarının da bu düşüncede olduğunu söylemiş.
Sudara hiddetle kim diye sordu.
Bunu söyleyin, onları hemen öldüreceğim. Bunu bana sen söyle.
Böyle birini bilmiyorum efendim, yoksa size haber verirdim.
Yani onları hemen öldürmez miydin?
İlk buyruğunuz sabırdır. Ben her zaman sizin buyruklarınızı izledim. Bekler ve durumu size haber verirdim. Eğer sizi sinirlendirdimse seppuku yapmam için izin verin. Hiddetinizi hak etmedim lordum, hainlik etmedim. Bana kızmanıza dayanamam.
Demek sadakatle buyruklara uyuyorsun ha?
Evet efendim.
İyi, o halde hemen git ve çocuklarını öldür.
Sudara gözlerini babasından ayırarak karısına baktı. Kadın hafifçe başını salladı. Bunu kabul ettiğini belirtiyordu. Sudara Toranaga'yı selamladı. Sıkıca kılıcının kabzasını yakalamıştı. Kalkıp çıkarak kapıyı da usulca arkasından kapattı. Odaya derin bir sessizlik çöktü. Genjiko Mariko'ya bir baktıktan sonra gözlerini yere dikti. Keçi saati gelmişti. Çanlar çalmaya başladı. Sonra usulca kapıya vuruldu.
Evet.
Naga eşikte belirdi. ''Affedersiniz efendim, ağabeyim, Lord Sudara tekrar yukarıya çıkmayı istiyor.''
''Bırak gelsin, sen de yerine dön.''
Sudara içeriye girerek babasının önünde diz çöktü. Yağmurdan üstü ıslanmış, saçları yapışmıştı. Omuzları hafif hafif titriyordu.
''Çocuklarım, çocuklarımı siz zaten almışsınız efendim.''
Genjiko sallandı ve az kalsın yüzüstü düşüyordu. Fakat kendisini zorlayarak doğrulup kocasına baktı.
Onları öldürmediniz mi?
Sudara hayır der gibi başını salladı. Toranaga da sert sert çocuklarım benim dairemde diye söylendi. Seni buraya çağırtmazdan önce Naga'nın annesine çocukları alıp daireme getirmesini emrettim. İkinizden de emin olmam gerekiyordu. Kötü zamanlarda kötü sınamalara gerek vardır. Çıngırağı çaldı. Genjiko gururunu korumaya çalışarak sordu.
Yani emrinizi geri mi alıyorsunuz?
''Evet, emrim geri alındı. Varisim olarak seni denemek zorundaydım.''
Sudara aciz bir tavırla başını eğdi.
''Teşekkür ederim.''
''Teşekkür ederim efendim.''
Kapı açılınca Toranaga, ''Torunlarımı buraya getirin.'' diye seslendi. Koyu renkler giymiş dadılar kucaklarında çocuklarla odaya girdiler. Kızlar 4, 3 ve 2 yaşlarındaydı. Birkaç haftalık erkek çocuk da süt ninesinin kucağında uyuyordu. Kızlara kırmızı kimonolar giydirilmiş ve saçlarına da kırmızı kurdeleler takılmıştı. Dadılar saygıyla yerlere kadar eğildiler. Çocuklar da onları taklit etti. Ancak en küçük kızın eğilmesi için dadının yardımı gerekti. Toranaga da ciddi ciddi selamlarını aldı. Görevlerini yapan kızlar büyük babalarını kucaklamaya gittiler. Sadece en küçük kız yalpalayarak annesinin kollarına koştu.
26. ayrımın sonu. Sayfa 361.